Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan sorulara cevap veriyor. Değerli hocam, Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Bu haftaki programımızda Ramazan'la ilgili, teravihle ilgili bazı sorular var. Değerli hocam, ilk sorumuz şöyle: Ramazan ayının önemi ve hikmeti nedir diye sorarak başlamak istiyorum. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan oruç ayı, bir yandan Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği, ilk inmeye başladığı ay, Kur'an ayı. Dolayısıyla hem oruç tutmak suretiyle Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insanlığa farz kılınmış olan bir ibadeti yerine getiriyoruz bu mübarek ayda. Bir yandan da Kur'an ayı olduğu için bu ayda Kur'an'la olan ilgimizi, alakamızı katlayarak sürdürüyoruz. Elbette Ramazan-ı Şerif birçok fütuhatın müyesser olduğu bir ay. Hem maddi hem de manevi alanda Cenab-ı Allah'ın kullarına birçok ikramı bu ayda zuhur ediyor. Bu ayın en önemli özelliği, bu ayda yılda bir kez bize farz olan orucun tutuluyor olması. Oruç İslam'ın 5 temel esasından bir tanesi ve diğer ibadetlerden farklı olarak, diğer ibadetlerde bir eylem ortaya koymak suretiyle, bir fiil icra etmek yoluyla ibadet ederken, Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruçta eylemsizlik adeta bir ibadet haline geliyor. Yemeden, içmeden ve bir takım nefsi isteklerden uzak kalmak suretiyle biz bir ibadet yapıyoruz. Burada birçok hikmeti bulunmakla beraber Ramazan ayında tuttuğumuz orucun en önemli hikmeti, alimlerimizin ifade ettiği üzere, olmayan fakir fukara ile hemhal olabilmek, onlarla empati yapabilmek, onların yaşadığı atmosferi bir nebze olsun hissedebilmek. Diğer yandan imkanı olan, dolabı ağzına kadar dolu olan kimseler de Allah'ın emri gereği normal zamanlarda yiyebildikleri, kendi mülkleri, kendi mallarından istifade ettikleri halde Ramazan-ı Şerif'te ne yeme, ne içme, ne de farklı bir efendim zevki tatma gibi duygularını icra etmeksizin bir eylemsizlik içerisinde bulunuyorlar. Böylelikle adeta şunu demek istiyoruz: Ya Rabbi, her şeyi veren sensin. Her şeyi verdiğin gibi verdiğin şeyleri kullanma iznini veren de sensin. Her şeye sahip olmamıza rağmen, susamış olmamıza rağmen, aç olmamıza rağmen, senin izin verdiğin saatten sonra ancak yiyebiliyoruz, içebiliyoruz. Senin yemeği, içmeyi yasak kıldığın bu saatlerde elimizin altında yiyeceklerimiz, içeceklerimiz olduğu halde onlardan uzak duruyoruz. Elbette buradaki en önemli espri de, Basri Hocam, bu elimizin altında olan şeyler, helal şeyler, kendi kazancımız, kendi mülkümüz olan şeyler. Bir de düşünsenize, insan kendi kazancı, kendi mülkü, kendi hakkı olmayan bir şeye el sürer mi, sürebilir mi? Eğer bir kimse oruç disipliniyle yetişmişse, o iradesini kontrol edebilme becerisi kazanmıştır. Cenab-ı Allah insanla hayvanlar arasına bir fark olarak iradelerini kontrol edebilme yetisini, aklı vermiştir. Her yaratık birçok şeyi arzu edebilir ama akıl insanı arzu ettikleri şeylerin zararlı olanlarına karşı uyarır, frenler, engeller. Bu yönüyle insan, insan olur. Eğer yararlıyı zararlıdan ayırt edemezse bir insan ve canının çektiği her şeyi almak, tüketmek isterse kendi helakını hazırlamış olur. Bu yönüyle Ramazan-ı Şerif'te bir Müslümanın kazanabileceği en önemli insani haslet, özellik, şahsiyet, iradesini idare edebilme, yönetebilme becerisidir. Bugün modern insanın en büyük problemi de iradesine sahip çıkamıyor olmasıdır. Bakıyorsunuz birçok bağımlılıklar günümüzde ortaya çıkmış. Bunların başında dijital bağımlılık dedikleri bir bağımlılık. Hepimiz işte elimizdeki telefonlara, efendim etrafımızdaki bilgisayarlara, dijital enstrümanlara bağımlı hale gelmişiz. Bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu irademize sahip çıkabilmemiz, zaman yönetimini iyi yapabilmemiz ile mümkün. Bu noktada Ramazan-ı Şerif bize büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle de Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikaf dediğimiz ibadetle hayatımızı erkekler olarak camide geçirmeye niyet edebilirsek ve cami yoğun bir hayat yaşayabilirsek, elbette Ramazan-ı Şerif'te özellikle de 5 vakit namazı cemaatle kılmaya, yatsı namazını cemaatle kılmaya, yatsı namazının peşinden teravih namazını cemaatle kılmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Camilerimiz doluyor, taşıyor elhamdülillah. Sabah namazı hakeza, camilerimiz yine dolup taşıyor, mukabeleler okuyor. Günün her saatinde camilerimiz maşallah tıklım tıklım oluyor. Ama bir de son 10 günde camiden hiç çıkmamak suretiyle itikaf ibadetini yerine getirdiğimizde hakikaten bir yıllık yorgunluğun, bir yıllık işte bir takım şeylere bağımlı hale gelmenin vermiş olduğu o negatif enerjinin temizlendiğini ve bir insan olarak maddi manevi bir arınma mevsiminden geçtiğimizi görüyoruz. Evet, Ramazan'da tuttuğumuz oruç hem vücudumuzun maddi terakümlerden, efendim bir takım lüzumsuz birikintilerden kurtulmasına sebebiyet veriyor. Eğer orucu oruç gibi tutabilirsek, beden rahatlıyor, mide rahatlıyor, iç organlar rahatlıyorlar. Çünkü 12 saatten fazla tutulan oruç, efendim vücuttaki bazı mekanizmaların düzelmesine, düzgün çalışmasına vesile oluyor. Bunun yanında manevi perhizimizi de yapabilirsek, Kur'an yoğun bir hayat atmosferine girebilirsek, o zaman maddi manevi bir arınma bizim için müyesser olmuş oluyor. Ve böylelikle senenin bir ayında tuttuğumuz bu oruç, senenin diğer aylarında da tesirini göstermek suretiyle insanı kamil yolculuğunda insana en büyük katkıyı sağlayan araçlardan biri haline geliyor. İşte birkaç gün kaldı. Ramazan-ı Şerif başlıyor. İlk orucumuzu Allah nasip müyesser ederse cumartesi günü tutmuş olacağız. Yani cumayı cumartesiye bağlayan gece sahura kalkmış olacağız. Cuma yatsı namazından sonra ilk teravih namazımızı kılmış olacağız. Ve bu atmosfere yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. Cenab-ı Allah Ramazan'ı Ramazan gibi geçirebilmeyi, Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'le tekrar hayat bulabilmeyi hem bizlere hem de bütün ümmeti Muhammed'e, bütün insanlığa nasip ve müyesser eylesin.
Amin. Allah razı olsun hocam. Siz böylece benim listemdeki ikinci soruyu da cevaplandırdınız. Ramazan ayını nasıl ihya etmeliyiz sorusuna da böylece cevap vermiş oldunuz. Efendim şöyle, oruca başlama vakti ne zamandır?
Oruca başlama vakti imsak dediğimiz, adından da belli, imsak tutmak demektir. Ağzımızı tutuyoruz yemeden içmeden ve bedenimizi bir takım efendim nefsani şehvetlerden tutmak suretiyle oruca başlıyoruz. Bunun saati günün ilk ışıklarının doğmasıyla başlıyor. Buna da biz sabah namazının girdiği vakit bizim takvimlerimizde imsak diye gösteriliyor. Bu güneşin ışınlarının dünyaya doğudan ilk vurmasıyla başlıyor. Doğudan gelen ışınlar iki türlü geliyor. Bir tanesi dikey olarak gelir ve 5-10 dakika sonra kaybolur. İkinci gelen bu fecr-i sadık dediğimiz yatay olarak gelir ve geldikçe de ilerledikçe de genişleyerek tamamen güneş doğmuş olur. İşte bu ilk ışığın gelmesiyle beraber oruç başlamış olur. Bugün artık bilimin ilerlemesiyle ve astronomik hesapların en ince detaylarına kadar yapılabiliyor olmasıyla efendim imsak saati kesin olarak tespit edilmiştir. Eskiden bir ihtiyat vakti olurdu. Yani vaktin girmesinden 5-10 dakika önce oruca başlanırdı ne olur ne olmaz diye. Ama daha sonra bunu Diyanetimiz kurul kararıyla kaldırdı. İsabet de oldu. Çünkü bu vakit diliminde biz iki ibadetle muhatabız. Bunlardan bir tanesi oruca başlıyoruz. İkincisi de sabah namazının vakti giriyor. Ve bunlar için bir ezan okunuyor Ramazan-ı Şerif'te. Ramazan-ı Şerif'te sabah ezanıyla beraber, okunan sabah ezanıyla beraber artık orucun vakti girmiştir. Binaenaleyh efendim hapımı içeyim, yok lokmamı bitireyim, simidimi bitireyim, efendim çayımı içeyim türünden bir şeye vakit kalmıyor. İmam Allahu Ekber deyince oruca başlamamız gerekiyor.
Tam da onu soracaktım. Yani şöyle bir şey var halk arasında, işte ezan bitene kadar şey yapabilirsin, yiyebilirsin diye Allahu Ekber'le.
Evet, eskiden dediğim gibi
gerekiyor.
Yani eskiden bir ihtiyat payı
evet,
vardı.
Evet.
Dolayısıyla 10-15 dakika önce okunuyordu ezan. Ama daha sonra şöyle bir mülahazayla bu ihtiyat payı kaldırıldı ve tam vaktinde okundu. Az önce de ifade etmeye çalıştığım üzere bir ibadetin vakti giriyor, diğer ibadetin de vakti bununla beraber başlıyor. Tamam, oruca 10 dakika önce başlayabilirsiniz. Yani söz gelimi saat 6.30'da imsak oluyor, 6'da imsak oluyor. Siz 5.30'da başlayabilirsiniz. Dolayısıyla erken başlamanız ihtiyat olarak daha iyi karşılanabilir. Ama oruca kalkmış olan biri, hele geceden de yorgun, argın, kadıncağız yemek hazırlamış, etmiş, ezan okunsun, orucuma başlayayım, namazı da kılayım, ondan sonra yatayım diye düşünmüşse, eğer erken oruca başlanmışsa, ihtiyat payı olarak bir 15-20 dakika ara verilmişse, bu dönemde erken namaz kılma söz konusu oluyor. Halbuki vaktinden önce kılınan namaz, namaz olmaz. Çünkü
evet,
namazın şartlarından bir tanesi vaktinin girmesidir. Onun için Diyanetimiz tam vaktinde okumayı hedef olarak benimsemiş. Böylelikle biliyoruz ki ezan Allahu Ekber dediğinde efendim ağzımızı çalkalayıp orucumuza başlamamız gerekiyor. Ezan bittikten sonra da mümkünse bir cüz Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra veya işte erkeklerin, imkanı olanların camiye gidip camide cemaatle namazı kılmaları, böylelikle güne daha bereketli olarak başlamaları uygun olan bir davranıştır. Ama eğer kadınlar evde namaz kılacaklarsa, o zaman da aradan bir 15-20 dakika geçmesine yine dikkat etmeleri yerinde olacaktır. Bu arada işte ister bulaşığını yıkasın, ister dediğim gibi bir cüz Kur'an-ı Kerim'ini okusun. Ondan sonra namazını kılıp dinlenmeye, istirahate çekilebilir.
Evet hocam, söz ettiğiniz üzere Kur'an ayı, aynı zamanda Ramazan ve hatimler indiriliyor bu ayda. Hatim nasıl yapılır? Hatim yapanı dinlemekle hatim sevabı alınır mı?
Şimdi Ramazan-ı Şerif'in özelliklerinden, güzelliklerinden bir tanesi de Ramazan-ı Şerif'in mukabele ayı olmasıdır. Mukabele kelimesi karşı karşıya gelip birbirini kontrol etmekten gelmekte. Binaenaleyh mukabelede bir hafız efendi okur, diğeri onu takip eder. O bitirir, öbürü okur, bu sefer diğeri onu takip eder. Böylelikle hem okumayı hem de dinlemeyi gerçekleştirmiş olurlar. Her ne kadar memleketimizde hafız efendilerimiz okuyor, ağırlıklı olarak onlar bu fiilin icrasında bulunuyorlar. Cemaatte olanlar da onu takip ediyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in okunmasında iki türlü bir eylem söz konusu. Biri Kur'an-ı Kerim'i okuma ibadetidir. İkincisi de Kur'an okunduğunda okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleme ibadetidir. Eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyorsa Kur'an-ı Kerim'i okuma sevabını kazanıyor demektir. Dinliyorsa Kur'an-ı Kerim'i dinleme sevabını kazanıyor demektir. Bu yönüyle ister okuma olsun, ister dinleme olsun, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an ile ilgili olan amellerimizin bir parçasını oluşturmalıdır. Binaenaleyh ben Kur'an-ı Kerim okuyorum, mukabele okuyorum diyerek dinlemekten kendimizi geri tutmamız doğru değildir. Veya dinliyorum yeter, başka bir şeye gerek yok diyerek okumaktan da kendimizi geri çekmemiz doğru değildir. Doğru olan hem okumak hem de dinlemektir. Ama hoca efendi okurken, mukabele okurken ben de onun okuduklarını peşinden dilimle takip edeyim, okuyayım dersek hem okuma hem dinlemeyi aynı anda gerçekleştirmemiz kolay olmayacaktır, zor olacaktır. Dolayısıyla hoca efendi okurken onun okuduğunu iyi kulaklarımızla farkında olarak hazmederek dinlememiz ve eğer Arapça biliyorsak veya Kur'an kelimelerine aşinalığımız varsa onun manasına dalmamız ve onun manası, muhtevası içerisinde kalbimizi derleyip toparlayıp dinlememiz uygun olandır. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler Türk halkı Müslüman olması hasebiyle %99,99 Müslüman bir halkımız var elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri 3 aşağı 5 yukarı dilimizde de kullanıyoruz. Cennet kelimesi olsun, cehennem kelimesi olsun, nar olsun, efendim nur olsun, bu tür kelimeler bizim günlük hayatta da kullandığımız kelimelerdir. Dolayısıyla cehennem kelimesi geçen, nar kelimesi geçen yerlerde Allah'ım narından, cehenneminden sana sığınırım diye cehenneme karşı olan dualarımızı yapmak. Efendim cennet kelimesi geçen yerlerde de cennete yönelik arzularımızı dile getirmek suretiyle bir Kur'an'la kalbi ünsiyet kurma çabası içerisine gireriz. Yine Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin isimleri geçiyor. Efendim o salihlerin adları zikrediliyor. Onların adları anıldığında da onlarla bir ünsiyet içerisine gireriz. Elbette bilinçli bir Müslüman okunacak olan ayetlerin önceden maline bakmak suretiyle neler dediğinden de haberdar olmaya çalışır. Bazı camilerimizde hocalarımız Allah razı olsun bir yandan mukabele okuyorlar, bir yandan da efendim yer yer durarak okudukları ayetlerin nelerden bahsettiğiyle ilgili cemaati bilgilendiriyorlar. Böylelikle hem ruhen hem de aklen bir hatim gerçekleştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim ile olan ünsiyetimizi farklı cephelerden geliştirmemiz gerekir. Yani özetle söylemek gerekirse hem dinleyici olarak Kur'an-ı Kerim ile olan bir irtibatımız mevzu bahistir, hem de okuyucu olarak, hatta mümkünse karşımıza dinleyen birini alarak, işte ne bileyim akşam karı koca bir biri okur, bir diğeri okur. Böylelikle hem okumuş hem de dinletmiş olmak suretiyle mukabele kelimesinin anlamını yaşamış olabilirler. Ne mutlu bu tür eylemlerle, amellerle, ibadetlerle Ramazan-ı Şerif'e başlayan ve Ramazan-ı Şerif'i tamamlayanlara.
Amin. Allah razı olsun. Şimdi değerli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, teravih namazı kaç rekattır ve teravih namazı evde kılınabilir mi?
Şimdi teravih namazı ismiyle başlayacak olursak, teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Ve terviha dinlendirmek, rahatlatmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 2 rekat veya 4 rekat olarak kılındığında 4 rekatta bir, 4 rekat namaz kadar bir ara vererek kılınması uygundur. Yani dinlene dinlene ruhun namazı hazmetmesini sağlayarak namazı kılmaktır. Yoksa bir an önce palas panduras kılınıp da efendim oh be kıldık namazı diyerek kenara çekilmek veya istirahate vesaireye geçmek demek değildir. Teravih namazını Ramazan'ın en önemli işlerinden biri olarak görmek lazım gelir. Ve Cenab-ı Allah'la geceyi beraber geçirmenin bir yolu diye bilmek gerekir. Bu yönüyle de teravih namazı diğer namazlardan farklı bir namaz değildir. Allah'ın huzurunda bulunmaktır. Huzurunda bulunmanın şartı da huzurla huzurda bulunmak gerekir. Yoksa efendim ateş almaya mı geldin türünden böyle gelmesiyle gitmesi bir olacak bir şekilde bir telaşla, bir koşturmacayla alemlerin Rabbinin huzuruna girilmez. Maalesef eskiden daha fazlaydı. Şimdi elhamdülillah epey düzeldi. Böyle teravih namazını hızlı kılınan bir namaz gibi görme alışkanlığı vardı. Ve bazı camilerde bazı imamlarımıza hatta jet imam lakabı takılıyor. İşte ne kadar hızlı teravih namazını kılarsa, kıldırırsa o kadar makbul diye düşünülüyordu. Çok yanlış bir şeydir. Teravih namazı belki diğer namazların aksine adından da anlaşılacağı üzere rahat rahat kılınması gereken bir namazdır. Çünkü mecburi bir namaz değil, adı üstünde sünnet bir namazdır. Efendim bu sünnet namazı kılıyorsak bunu adam gibi kılmamız gerekir. Şartlarına uygun olarak kılmamız gerekir. öyle efendim yangından mal kaçırıyormuş gibi alelacele kılınan bir namaz hiç de namazın ruhuna uygun bir davranış olmamaktadır. Belki sevap yerine günah almamıza yol açmaktadır. Bundan dolayı teravihin rekatlarından daha önemli olan onun kılınış biçimidir. İki rekat kılınıp adam gibi kılınması, 40 rekat efendim palas panduras kırılmasından çok çok daha iyidir. Dolayısıyla namazın bir erkanı vardır, bir adabı vardır. Normalde namaz efendim huzur-u ilahide durmanın gerektirdiği şartları taşımalıdır. Ama bu teravih namazı olduğunda daha böyle rahat, daha bol vakit ayırdığımız, daha efendim geniş bir zaman dilimine yayarak kıldığımız bir namaz olmalı. Memleketimizde teravih namazı 20 rekat olarak kılınmaktadır. Bu eskiden beri böyle kılınmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetlere baktığımızda Ramazan'ın birkaç gecesi teravih namazını kılarken Ashab-ı Kiram Efendilerimiz ona cemaat olmuşlar. Böylelikle teravih namazını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la cemaat halinde kılmışlar. Daha sonra rivayetler yine bize söylüyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gece namazı teravih farz olur endişesiyle evinde kılmaya devam etmiştir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde kaç rekat kıldığı, camide kaç rekat kıldığı türünden farklı rivayetler ele alınmış ve alimlerimiz farklı sayılar ortaya koymuşlardır. Ama ağırlıklı olan kanaat teravihin 20 rekat olarak kılındığı şeklindedir. Ve bu 20 rekatı da eskiden beri İşin hakkını vermeye çalışanlar hatimle kılmışlardır. Biliyorsunuz bir cüz 20 sayfadan ibarettir. İmam efendilerimiz her rekatta bir sayfa okumak suretiyle her gece bir cüz hatim etmektedirler. Genelde de Ramazan-ı Şerif 30 çekmektedir veya 29 çekmekte bazen. 30 gece 30 cüz her rekatta bir sayfa olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in tamamı hatmedilmektedir. Böylelikle hem gündüz hatmi hem de gece teravide yapılan hatimle Ramazan-ı Şerif'te birçok hatim indirmek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla imkan olduğu sürece, sağlık sıhhat el verdiği sürece teravihleri 20 rekat olarak kılmaya gayret etmek lazım. Diğer bir mesele de nafile namazlarda kıyam şartı farz namazlardakinden daha esnektir. Dolayısıyla bir kimsenin eğer dizlerinde bir ağrı varsa, ayakta durmakta sıkıntı çekiyorsa namazı oturarak kılabilir. Hatta tekbiri ayakta alır, ondan sonra oturur ve tekrar rükûya gidileceği zaman ayağa kalkarak oradan rükû ve secde ile birlikte namaza devam edebilir. Elbette namazın tamamını ayakta kılmak sağlığı el veren, sıhhati el veren kimseler için uygun olandır, doğru olandır, olması gerekendir. Ama dizlerim müsaade etmiyor, efendim sıhhatim müsaade etmiyor diye bahanelerle teravihden geri kalmak yerine efendim teravih namazına gidilir ve az önce ifade etmeye çalıştığım gibi imamla beraber tekbir alınır. Durabildiği kadar hacı abi işte 70 yaşına, 80 yaşına gelmiş ayakta durur. Yorulduğu zaman sandalyeye oturur. Efendim rüküye gidileceği zaman tekrar ayağa kalkar. Gidebiliyorsa secdesine gider. Tabi secdenin hiçbir kurtarır tarafı yok. Secdeye gidebilen kimsenin mutlak surette namazın namaz olabilmesi için secdeye gitmesi gerekir. Ama dizlerinde ağrı var, denge problemi var, secdeye de gidemiyorsa o zaman sandalyede oturarak veya yere çömelerek namazını kılabilir. Fakat namaz uzun sürüyor. Dolayısıyla ben bu kadar ayakta kalamıyorum diye ihtiyar olan abilerimizin, amcalarımızın da namazdan geri durmaları doğru değil. Durabildikleri kadar ayakta dururlar. Duramadıkları kısımda sandalye veya yer neyse oturarak kıyam bölümünün bir kısmını oturarak geçebilirler. Sonra diğer rükûlar için tekrar kalkarlar ve ibadetlerine devam ederler. Binaenaleyh teravih namazını aceleye getirmek, hızlıya getirmek, oldu bittiye getirmek doğru bir şey değildir. Teravih namazı diğer namazların aksine daha rahat kılınması gereken bir namazdır. Sonra bir an önce namazı kıldırıp da ne kılıp da ne yapacağız? Yani yangından mal mı kurtarıyoruz? Kimin huzurundan kaçmaya çalışıyoruz? Bu düşüncelerle teravih namazında veya namazda geçirdiğimiz vakitleri kurtarılmış vakitler olarak görmeliyiz. Keşke hayatımızın tamamını namazda geçirebilsek, keşke her anımızı huzur-u ilahideymiş gibi yaşayabilsek. Evet.
Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Efendim, iftar zamanında ezan okundu zannedip birkaç dakika önce oruç açmak orucu bozar mı?
Şimdi bunun ölçüsü ezan. Yani tabii ezandan kastımız da vaktinde okunan ezan. Binaenaleyh ezandan önce, yani vaktinden önce oruç açılmışsa, ister bir dakika olsun ister 10 dakika olsun, o orucun sonra tekrar kaza edilmesi gerekir. Ama 10 saniye 15 saniye bunlar tölere edilebilecek olan zaman dilimleridir. Onun haricinde bir dakika olsa olmaz mı, 2 dakika olsa olmaz mı, 5 dakika olsa olmaz mı türünden şeyler, bunlar artık işin bir disiplini açısından itibar edilmemesi gereken şeylerdir. Eğer vaktinden bir dakika önce açılmışsa bir oruç, o orucun kaza edilmesi gerekir. İster sehven olsun, ister hata ile olmuş olsun. Zaten bilerek yapıldığında bu kefaret de gerektiren bir husustur. Ama bilmeden, efendim, yanılarak, işte radyodan ezan sesi geliyordu da İstanbul'un ezan sesi zannetti, halbuki Hakkari'nin ezan sesiydi. Bu gibi durumlarda gününe gün kaza etmesi işi kurtaracak bir durumdur. Ama vakit meselesi önemlidir. Vakitin başlangıcı da bitişi de dikkat edilmesi gereken özel durumlardır. Bunlara dikkat etmek lazım.
Evet. Efendim, başka bir soruda şöyle efendim, damar yolundan verilen ilaçlar orucu bozar mı?
Şimdi vücuda aldığımız her şey orucu bozar. Bazı kimseler bunun ilaç olmasıyla gıda olması arasında bir fark olacağını söylüyorlar. Ama nihayetinde ilaç da gıdadır. Yani vücudun olağanüstü durumlardaki gıdasına ilaç diyoruz. Normal zamanlardaki gıdalarına da gıda diyoruz. Dolayısıyla yani ilacı gıdanın dışında bir şey olarak değerlendirmek akıl kârı bir şey değildir. Sonra birine yaptığınız sıvı orucunu bozuyor, diğerine yaptığınız sıvı orucunu bozmuyor. Nedenmiş efendim? Biri ilaçmış, öbürü gıdaymış. Binaenaleyh bizim usulü fıkıh kaidelerimiz der ki illetin illet olabilmesi için munzabıt olması lazım gelir. Yani herkes için aynı şekilde geçerli olması lazım gelir. Vücuda dışarıdan alınan her şey orucu bozar. Binaenaleyh dışarıdan bir şey almamaya gayret etmek lazım gelir. Ama bir kimse dayanılmaz bir ağrı çekiyorsa, amansız bir efendim ağrısı varsa ve acilen de bir ağrı kesici yapılması lazım geliyorsa, bu durumda ağrı kesici yapılır ve sonra fırsatını bulduğu bir gün bunu gününe gün kaza eder. Bazıları madem orucum bozuldu kardeşim, ben o zaman yerim içerim, normal duruma devam ederim türünden bir eylemin içerisine giriyorlar. İbadetlerde bu tür mantık yürütmeler doğru şeyler değildir. Eğer bir insan efendim amansız bir ağrının içerisine girmiş adam, 60-70 yaşına gelmiş efendim, ağlamaktan kıvranıyor. Boz orucunu, işte orucumu bozamam, az bir şey kaldı. Bu acıyı çekmek de efendim, bu amansız sıkıntılara efendim maruz kalmak da ibadetin ruhuna aykırıdır. İbadet severek, isteyerek yapılan bir şeydir. Eğer dayanılmaz bir ağrı söz konusu ise, bu durumda işte iğne ise iğne, ağrı kesici ise ağrı kesici yapılır. Ama daha sonra fırsat bulunduğunda efendim bunun gününe gün kazası yapılır. Böyle yapmak ibadetlerde ihtiyatı tercih etmek babından daha uygun olan şeydir. Yine mesela bazı kardeşlerimiz dışarıdan böyle fısfıs alması lazım geliyor veya işte tansiyonu çok yükseldi, dil altı kullanması gerekiyor. Bu tür tedbirlerin lüzumu zamanında bunlara müracaat eder, bunları yapar. Sonra yine dediğim gibi Ramazan'ın kısa günlere denk geldiği, o yani günlerin kısa günlere denk geldiği zamanda gününe gün orucunu kaza etmek suretiyle işini sağlama alır. Evet.
Evet hocam, Allah razı olsun. Başka bir soruda şöyle deniyor. Oruç borcunun olması kişinin tuttuğu Ramazan orucunun sevabını etkiler mi?
Şimdi tabii kazaya kalan oruçlarımızı ne zaman tutacağımızla ilgili bir kısıtlama yok. Ama ölümün ne zaman geleceğini bilmediğimiz için imkan olan ilk fırsatta bu oruçları kaza etmemiz gerekir. Özellikle de hanım kardeşlerimiz ayın belli dönemlerinde oruç tutamadıkları için onların her sene Ramazan'da biriken borçları bulunmaktadır. Bunları bir sonraki senenin Ramazan'ı gelmeden kaza etmeye gayret etmek lazım, çalışmak lazım. Bu yönüyle de efendim 3 aylar bir fırsat bize sunuyor. Yani oruç hesabımızı kapatıp sıfır borçla Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak bir Müslümanın temel ilkesi olmalı. Hatta Ramazan-ı Şerif'e girmeden bütün maddi manevi borçlarını sıfırlayarak Ramazan-ı Şerif'e girmeye gayret etmeli. İşte biliyorsunuz Şaban'ın yarısı gecesi, 15. gecesi, Beraat gecesi olarak bilinen bu gece bir takım faziletlerin söz konusu olduğu bir gece. Bu geceye kalmadan, çünkü o gece Cenab-ı Allah dünya semasına tecelli ediyor. Yok mu bağışlanma isteyen, yok mu af dileyen, ben onu bağışlayayım diyor. Ama sadece işte kin güden, kardeşiyle dargın olan kimseler bu gece bağışlanmadan müstesna tutulur diyor hadis-i şerifler. Dolayısıyla maddi manevi bütün hesapları kapatarak Ramazan-ı Şerif'e yakın bir dönemde hesapları sıfırlayarak Ramazan-ı Şerif'e girmek lazım. Bunun içerisine öncelikli olarak oruç borçlarımız, namaz borçlarımız, efendim insanlarla olan hakkımız, hukukumuz girmeli. Şöyle bir nefis muhasebesi yapmalıyız. Kimin hakkına girdik, kimin hukukuna tecavüz ettik, kiminle ilgili efendim bir davamız, bir meselemiz oldu. Bunlarla ilgili bir muhasebe yapmalıyız. Tabii bir Müslüman nasıl ölmeden önce ölüme hazır olması lazım geliyorsa öyle davranmalı. Bunun anlamı alacağını vereceğini yazmalı, vasiyeti bir kenarda bulunmalı. Ne kadar oruç borcunun olduğu, ne kadar namaz borcunun olduğu, ne kadar efendim varsa yemin kefareti, şu kefareti, bu kefareti, bunlarla ilgili borçları, bunları bir kayıt altına almalı. Ve Ramazan'dan önce de bunları sıfırlamaya gayret etmelidir. Binaenaleyh orucun şu dönemde kaza edilmesi lazım, bundan sonraya kalırsa şöyle günah olur, böyle günah olur diye net bir ifade yoksa da üzerimizdeki borcu sebepsiz yere geciktirmenin doğru olmadığı aşikardır. Bu yönüyle de Ramazan-ı Şerif yeni bir başlangıç yaptığımız bir mevsimdir. En azından oruçta olan borçlarımızı kapatarak Ramazan-ı Şerif'e girmemiz en uygun, en doğru olan davranış olacaktır.
Değerli hocam, şöyle tabii İstanbul'da hareketlilik biraz zor oluyor Ramazan ayında biliyorsunuz. Şimdi dinleyicimiz diyor ki oruç tuttuğu için mesai saati dolmadan paydos eden kimsenin kazancına haram karışır mı?
Şimdi mesai saatiyle ilgili kavramlar işverenle işçi arasındaki sözleşmeye tabi hükümler içermektedir. Binaenaleyh Ramazan'la ilgili veya Ramazan dışında da işverenlerin kardeşlerine yardımcı olmalarını tavsiye eden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tavsiyeleri bulunmaktadır. Sizden biriniz çalıştırdığı kimselere ağır bir yük yüklediğinde ona yardım etsin, ona karşı müsamahakar olsun mahalinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavsiyeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Müslüman bir işveren de Ramazan atmosferini düşünerek Ramazan'da insanların tabii düzenli olarak biz orucumuza devam eden Müslümanlar olsak, işte pazartesi, perşembe günlerini, Eyyamul Bid denilen kameri ayın 13, 14, 15. gecelerini oruçla geçiren Müslümanlar olsak, Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruç bizim günlük rutinimizi pek etkilemez. Ama Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutan Müslümanlar olarak özellikle de ilk günlerde Ramazan-ı Şerif'e, oruca alışmak bir mesele haline gelebiliyor. Bazılarının şeker dengesi değişebiliyor. Bu gibi noktalarda işverenin anlayışlı olması lazım gelir. Ama bu noktada da işçilerin kendilerinin duruma hakim olmaları gerekir. Şöyle ki, eğer bir kimse ağır bir işte çalışıyorsa yıllık iznini, istirahatini Ramazan-ı Şerif'e denk getirmeli. O vakitleri istirahatte geçirmeli. Daha ibadet yoğun bir hayat kendisine sağlama cihetine gitmeli. Yine efendim, eğer işverenle anlaşabiliyorsa erken başlayıp erken bitirme yoluna gitmeli. Ama bütün bunlar olmuyor ve bir hak doğuyorsa bu noktada da işverenle helalleşme cihetine gitmeli. Çünkü bizim ibadet yapıyor olmamız, kendimiz için ibadet yönüyle yaptığımız eylemin bir başkasına zarar veriyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Evet, günlük namazlarımız içerisinde namazları efendim asgari oranda kılmaya gayret ederiz. Yani 4 rekatlık bir namazın süreceği zaman dilimi 5 dakikadır. Bilemediniz 6 dakikadır. Bu kadar işverenin müsaade etmesi gerekir. Bu bir hak da doğurmaz. Ama efendim 9-6 arası mesai yapan bir kimse saat 4'te işi bırakıp gidiyor ise bunu mutlak surette işvereniyle görüşerek icap ediyorsa, efendim maaşından belli bir kesinti yapılması suretiyle anlaşarak yapması doğru olandır.
Evet. Değerli hocam, son yıllarda itikaf yaygınlaşmaya başladı. Dinleyicilerimiz soruyor, itikafa sadece bir günlüğüne girilebilir mi?
İtikaf bir günlüğüne de girilebilir. Hatta Hanefi mezhebinde bu Yusuf'a göre bir saatliğine de itikafa girilebilir. Ama itikafın sünnet olan şekli, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ın son 10 günü yani 20. günü akşam namazını camide kılıp ondan sonra tekrar Arafe günü akşam namazına kadar camide kalması şeklinde yerine getirdiği bir ibadettir. Buna dikkat etmek lazım gelir. Ama onun haricinde işte çalışan bir kimse ancak hafta sonları fırsat bulabiliyor. Cuma'dan geliyor, pazar akşamı efendim camiden çıkıyor, 2 gün ihtikafa girmiş oluyor olabilir veya 1 gün olabilir. Hiç olmazsa camiye giriş çıkışlarımızı ihtikafa niyet ederek efendim girmemiz gerekir. Cenab-ı Allah'ın lütfu, ihsanı geniştir. Cenab-ı Allah kabul eder. Ama hiç olmazsa her mahallede, mahallenin mescidinde birkaç Müslümanın efendim 10 günlük Ramazan'ın son 10 gününü itikafa girmeye niyet etmesi, o mahalle halkını da sorumluluktan bir sünneti ifa etme sünnetin noktasında rahatlatacaktır. Buna dikkat etmemiz, birbirimizi teşvik etmemiz, imkanı olanların itikaf meselesine özen göstermeleri gerekir. Dediğim gibi yani 10 gün giremeyen efendim 3 gün, 5 gün, 1 gün girebilir. Asgari 1 gün olduğu yani 24 saat olduğu yazıyor ama bu Yusuf Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf Hazretlerine göre rahmetullahi aleyh bir anlık da olsa camiye girerken çıkarken bile olsa itikafa niyet etmek o süre zarfında inşallah itikaf sevabı doğurur. Bunları ihmal etmemek lazım.
Evet değerli hocam, bir soruda fidye ile ilgili, çeşitli hastalık sebepleriyle oruç tutamayanlar fidye ödüyorlar malum. Dinleyicimiz diyor ki, oruç fidyesi gıda kolisi olarak verilebilir mi?
Verilebilir. Ama fidyede şöyle bir temel espri var Basri Hocam. Biliyorsunuz herkes yediğinden fidye veriyor. Yani bir kişi bir günlük yiyeceği kadarını fidye veriyor. Dolayısıyla bu fakir biri için söz gelimi 100 liradır. Zengin biri için 1000 liradır. Binaenaleyh bir kimse kendi bir günlük yiyeceği kadar bir miktarı fidye vermelidir. Bir koliyi bir fidye olarak düşünmek lazım gelir. Binaenaleyh eğer fidyeyi böyle defaten vereceksek, bazı alimlerimiz defaten verilen fidyenin bir fidye olacağını söylerler. Bu yönüyle de eğer imkan varsa bölerek vermek daha doğrudur. İşte söz gelimi 30 günlük fidye verecekse bir hasta kimse
30 koli yapması gerekir.
30 koli yapması uygun olandır veya 30 zarfa koyması uygun olandır. Bu şekilde vermesi daha doğrudur. Bir diğer mesele de yani
bir de hocam para verecek olursa onu da hatırlatalım. Hani günlük olarak hesaplanması lazım, bölünmemesi gerekiyor değil mi?
Yani günlük Diyanet'in ilan ettiği asgari fidye miktarının ödenmesi gerekiyor. Bir de şu hususa dikkat etmek lazım. Yani eğer para geliri olan, ticaretle meşgul olan biri varsa bunu kendisinin parayla ödemesi doğru olandır. Yani şimdi evet Ramazan kolisi yapmak, erzak kolisi yapmak güzel ama bazen öyle oluyor ki fakire 10 yerden koli geliyor ve o kolilerin içerisindeki malzemeler tüketilmeden bozulabiliyor. Dolayısıyla eğer bakkalınız varsa bakkaldaki malzemelerden koli olarak fidye vermenizin bir anlamı var. Ama bakkalınız yok, bakkal işletmiyorsunuz, market işletmiyorsunuz, marketten gidip de efendim koli yaptırmanın da bir anlamı yok. Parayı fakire verin. Fakir istediği gibi ihtiyacını oradan onunla karşılasın. Dolayısıyla bu noktaya da dikkat etmek lazım. Ancak şöyle bir sakınca söz konusu ise efendim fakire verdiğimde evin beyi gidiyor bununla işte uygun olmayan maddeler alıyor. Çoluk çocuk ihtiyaç sahibi kalıyor vesaire türünden bir durum söz konusuysa orada temel tüketim maddelerinin alınıp verilmesinin bir anlamı olabilir. Ama onun haricinde para her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir araçtır. İmkan dahilinde bundan vazgeçmemek lazım gelir.
Hocam programı kapatmadan önce şunu bir açıklığa kavuşturalım. Fakir dediniz ya, şimdi şöyle bir şey de deniyor. İşte öğrencilere vermek böyle bir yaygınlık, bir adet var. Yani her öğrenciyi fakir olarak kabul etmek gerekir mi? Yoksa araştırmak lazım mı?
Fakirlik ihtiyaçla alakalı bir şeydir. Yani öğrenci var, babası zengin, bankada hesapta parası var. Dolayısıyla öğrenci diye fakir olmaz. Diğer taraftan efendim asgari ücret alıyor ama evinin kirası var, ihtiyaçları var vesaireleri var. Evini çekip çevirmekte zorlanıyor. Bu adam asgari ücret alıyor diye de zengin olmaz. Öğrenci değil diye de yani kardeşim buna zekat verilmez, fitre verilmez denilmez. Dolayısıyla insan etrafında ihtiyaç sahiplerini bilmeli. Kendi apartmanında, kendi semtinde, kendi muhitinde kimler ihtiyaç sahibi bunları bilmeli ve ona göre davranmalı. Öncelikle kendi akrabasından ihtiyaç sahiplerini gözetmeli. Mahallesinde, çevresindekileri gözetmeli. Elbette ilim talebelerinin de efendim ilim talebesi oldukları sürede çalışma imkanları olmadığından dolayı ihtiyaçları olabilir. Onların da ihtiyaçları olduğunda onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret etmeli. Ama öğrenci diye illa muhtaç olacak demek değil. Bu noktada da öğrencilerin de kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra müstağni davranmaları gerekir. Yani öyle 10 yerden burs alayım, efendim bir maaş kadar burs alayım, başkası ne yaparsa yapsın türünden bir şeyin içerisine girmek de doğru olmaz.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Rabbim güzelliklerle, hayırla dolu olarak idrak edebilmeyi nasip eylesin. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.